Geçmişten Sonsuzluğa 1. Cilt Bölüm 5 İlk Katil ve Onun Kurbanı. Bu bölüm, Yaratılış 4, ayet 1-15'e dayanmaktadır. Adem'in oğullan Kain ve Habil, birbirlerinden çok farklı karakterlere sahiptiler. Habil, Yaratıcının günahlı insanlıkla ilişkilerinde adalet ve merhamet görüyor, kurtuluş ümidini minnetle kabul ediyordu. Kain ise şeytanı yıkıma götüren aynı düşünce yapısına sahipti. Tanrı'nın adaletini ve yetkisini sorguluyordu. Bu iki kardeş, Tanrı'nın sözünü uyup uymayacaklarının görülmesi için sınavdan geçirildi. Tanrı'nın öngördüğü kurban düzenini anlamışlardı. Sundukları kurbanın, kurtarıcıya imanlarını örneklediğini ve bağışlanmak için ona bağımlı olmanın gerekliliğini gösterdiğini biliyorlardı. Kan dökülmedikçe günahların bağışlanması mümkün olmayacaktı. Vaat edilen sunu olarak Mesih'in kanına duydukları inancı, sürünün ilk doğanlarını kurban ederek göstermeliydiler. İki kardeş de sunak yaptılar ve her biri sunularını getirdi. Habil, sürüden aldığı bir kurbanı sundu. Rab, Habil'i ve sunusunu kabul etti. Yaratılış 4, ayet 4. Gökten ateş düşerek sunuyu yakıp tüketti. Ne var ki Kain, Rabbin dolaysız buyruğunu çiğneyerek yalnızca meyve sunusu getirdi. Bu sununun kabul edildiğine ilişkin gökten herhangi bir belirti görünmedi. Habil, kardeşine rica ederek Tanrı'ya onun öngördüğü şekilde yaklaşmasını öğütledi. Ancak öğütleri, Kain'i kendi yolunu izleme konusunda daha da kararlı kıldı. Kain, yüreğinde homurdanarak Tanrı'ya yaklaştı. Getirdiği sunuda pişmanlıktan eser yoktu. Tanrı'nın öngördüğü tasarıya tümüyle uymak, kurtuluşu için vaat edilen kurtarıcıya güvenmek, Kain'e zayıflık olarak görünüyordu. Bunun yerine kendi erdemlerine güvenerek gelmeyi yeğledi. Kuzuyu getirip sunusunu onun kanıyla karıştırmak yerine kendi emeğiyle ve uğraşıyla elde ettiği ürünlere güvendi. Aslında Kain bir sunak yaparak ve kurban getirerek söz dinlemişti. Ama söz dinlerliği sadece kısmi nitelikteydi. Kurtarıcıya duyduğu gereksinimi göz ardı etmişti. Kardeşlerin ikisi de günahlıydı ve ikisi de Tanrı'nın saygıya ve tapılmaya layık olduğunu biliyordu. Dışarıdan bakıldığında her ikisinin inancı da birbirine benzer görünüyordu. Oysa bunun ötesinde büyük bir fark vardı. Kain ve Habil arasındaki büyük fark. Habil'in Tanrı'ya Kabil'den daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. İbraniler 11, ayet 4. Habil kendisini bir günahkar olarak görüyor, Tanrı ile kendisinin arasında günahın, günah cezasının ve ölümün durduğunu biliyordu. Kestiği kurbanı getirdi ve böylece Tanrı'nın buyruğunu çiğnediğini kabullenmiş oldu. Dökülmüş olan kanla çarmıhta ölecek olan Mesih'e imanını gösterdi. Mesih'in kefaretine güvenerek doğru kılınmış oldu ve sunusu kabul edildi. Kain'in de Habil gibi bu gerçekleri kabul etme fırsatı vardı. Bir kardeş seçilip diğeri reddedilmiş değildi. Habil imanı ve söz dinlerliği, Kain ise inançsızlığı ve isyanı seçti. Kain ve Habil, zamanın sonuna dek var olacak iki sınıfı temsil etmektedir. Bir sınıf, günah için sunulan kurbana dayanarak Tanrı'ya yaklaşırken, diğer sınıf, kendi erdemlerine ve uğraşlarına güvenir. Mesih'in kanına ihtiyaç duymayanlar, kendi eylemleriyle Tanrı'nın beğenisini kazanacaklarını sananlar, aynen Kain'in düştüğü yanlışa düşüyorlar. Sahte dinlerin hemen hepsi aynı ilkeye dayanır. İnsanın kurtuluş için kendi uğraşlarına güvenmesi gerektiğini öğretirler. Bazı kişilere göre insanlık kendi kendini arıtabilir, yüceltebilir ve güzelleştirebilir. Kain nasıl Tanrı'nın beğenisini kurban kanı olmadan kazanmaya çalıştıysa, insanlığın kefaret olmaksızın tanrısal standarda erişebileceğini düşünenler de aynısını yapmaktadır. Kain'in öyküsü, insanlığın Tanrı'nın standardına yükselmediğini, şeytanın standardına alçaldığını gözler önüne serer. Tek ümidimiz Mesih'tir. Bakınız, Elçilerin İşleri 4, ayet 12. Tanrı'nın öngördüğü her şeye uyarak gerçek imanımızı göstermiş oluruz. Büyük mücadele, Adem'den çağımıza kadar Tanrı'nın buyruklarına uymak ya da uymamaktan ibarettir. Çağlar boyunca bir yandan Tanrı'nın beğenisi için hak iddia ederken, diğer yandan onun buyruklarının bazılarını göz ardı eden insanlar olmuştur. İman, eylemlerle tamamlanır. Eylemlere ve söz dinlerliğe dökülmeyen iman, ölüdür. Yakup 2, ayet 22-17. Tanrı'yı tanıdığını söyleyen ama onun buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır ve kendisinden gerçek yoktur. 1. Yuhanna 2, ayet 4. Kayın sunusunun reddedildiğini görünce, tanrısal sununun yerine insan sunusunu kabul etmeyen Tanrı'ya kızdı. Kendisiyle birlikte Tanrı'ya baş kaldırmak yerine, Tanrı'nın sözünü dinleyen kardeşine öfkelendi. Her şeye rağmen Tanrı, Kayın'ı kendi başına bırakmadı. Tevazu göstererek onunla konuştu. Rab Kayın'e, "Niçin öfkelendin?" diye sordu. "Niçin surat astın? Doğru olanı yapsan seni kabul etmez miyim? Ancak doğru olanı yapmazsan günah kapıda pusuya yatmış, seni bekliyor. Ona egemen olmalısın." Kayın, vaat edilen kurtarıcı aracılığıyla kavuşacağı erdemlere güvenseydi ve Tanrı'nın öngördüklerini yerine getirseydi, Tanrı'nın beğenisine kavuşacaktı. Ancak günahta ve inançsızlıkta ısrar ettiğinden, Rab tarafından reddedildiği için herhangi bir şikayet gerekçesi yoktu. Kayın, günahını kabullenmek yerine Tanrı'nın adaletsizliğinden yakınmaya, Habil'e karşı kıskançlık ve nefret duymaya devam etti. Habil, yumuşak huylu ama kararlı bir tavırla Tanrı'nın adaletini ve iyiliğini savundu. Kayın'e hatasını göstererek yanılgıda olduğunu söyledi. Anne ve babalarını hemen ölümle cezalandırabileceği halde onlara acıyan Tanrı'nın merhametli okluğunu anlattı. Tanrı'nın onları çok sevdiğini, kutsal ve masum oğlunu onların cezasını üstlenmek için feda edeceğini söyledi. Bütün bu sözler Kayın'ın öfkesini daha da arttırdı. Aklı ve vicdanı Habil'in haklı okluğunu söylüyordu. Başkaldırısına destek bulamadığı için çok kızmıştı. Bu kızgınlıkla harekete geçerek kardeşini öldürdü. Böylece her çağda kötü insanlar kendilerinden iyi olanlardan nefret ettiler. Kötülük yapan herkes ışıktan nefret eder ve işleri açığa çıkmasın diye ışığa gelmez. Yuhanna 3, ayet 20. Habil'in öldürülmesi, kadının soyuyla yılan arasındaki, şeytan ve hizmetkarlarıyla Mesih ve izleyicileri arasındaki düşmanlığın ilk örneğiydi. İman yoluyla Tanrı kuzusuna yaklaşan ve günaha hizmet etmeyi reddeden her insan, şeytanın öfkesini alevlendiriyordu. Habil'in kutsal yaşamı, şeytanın Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmenin olanaksızlığına ilişkin iddiasını çürütüyordu. Kayın, Habil'i kontrol edemediğini görünce o denli öfkelendi ki onun canını aldı. Tanrı'nın buyruğuna uyarak yaşayan insanların bulunduğu her yerde aynı yaklaşım olacaktır. Ancak İsa uğruna şehit düşen her insan galip olarak can vermiştir. Bakınız Esinleme 12:2.9,11. Katil Kayın, suçunun hesabını vermesi için kısa süre içinde çağrıldı. Rab Kayın'e, "Kardeşin Habil nerede?" diye sordu. Kayın, "Bilmiyorum, kardeşimin bekçisi miyim ben?" diye karşılık verdi. Suçunu gizlemek için yalana başvurdu. Kayın'ın cezalandırılması. Rab, "Ne yaptın?" dedi. "Kardeşinin kanı topraktan bana sesleniyor." Kayın'ın düşünecek kadar zamanı olmuştu. İşlediği suçun ve onu gizlemek için söylediği yalanın büyüklüğünü biliyordu. Ama tavrını hiç değiştirmedi. Bunun üzerine Tanrı dehşet verici cezayı açıkladı. "Artık döktüğün kardeş kanını içmek için ağzını açan toprağın laneti altındasın. İşlediğin toprak bundan böyle sana ürün vermeyecek. Yeryüzünde aylak aylak dolaşacaksın." Merhametli yaratıcı, Kayın'ın canını esirgedi ve ona bir tövbe fırsatı daha tanıdı. Ne var ki Kayın, yalnız yüreğini katılaştırmaya, Tanrı'nın yetkisine baş kaldırmaya ve cüretli günahkarların öncüsü olarak yaşamaya devam etti. Kayın'ın etkisi o denli ahlak bozucu oldu ki, yeryüzü çürümeye ve zorbalıkla sarsılmaya yüz tuttu. Dünya hızla yıkıma doğru sürükleniyordu. Kayın'ın ve onun soyunun kara tarihi, günahkar kişinin sonsuza dek yaşamasına ve Tanrı'ya baş kaldırmasına izin verilmesi durumunda neler olabileceğini gösteriyor. Tanrı'nın merhameti, kötü insanları daha cüretli ve zorba kılmıştı. Kayın'a verilen cezadan 1500 yıl kadar sonra, yeryüzü her türlü zorbalık ve kötülükle doldu. İnsanlığa verilen ölüm cezasının ne denli haklı ve merhametli olduğu görüldü. İnsanlar günah içinde yaşamaya devam ettikçe daha da sefalete gömüldüler. Şeytan, Tanrı'nın karakterini ve yönetimini çarpıtmak amacıyla etkinliğini sürdürmekte, insanları hileyle bağlamaya devam etmektedir. Tanrı sonu baştan görmüştür. Onun tasarıları geniş ve kapsamlıdır. Yalnızca insanların isyanlarını bastırmakla ve bütün evrene bunun çirkin doğasını göstermekle kalmaz, kötülükle savaşırken kendi bilgeliğinin ve doğruluğunun haklılığını da açıklamayı düşünür. Göksel dünyanın sakinleri, yeryüzünün tufandan önceki durumunu derin bir ilgiyle izliyorlardı. Lucifer'in, Tanrı'nın buyruklarına karşı gelerek gökte başlattığı ayaklanmanın sonuçlarını görmüşlerdi. İnsanların yüreklerindeki düşünceler her zaman kötüydü. Yaratılış 4, ayet 25-36. Tanrı'nın paklık, esenlik ve sevgi ilkeleriyle savaş halindeydi. Korkunç bir sefalet tablosu hüküm sürüyordu. Tanrı, büyük mücadelenin açığa vurduğu gerçeklerle evrenin takdirini kazanarak başkaldırıyı tümüyle silip atmak amacıyla hala etkindir. Tanrı'nın buyruklarına sırt çeviren herkes şeytanın yanında yer almakta ve Mesih'e karşı savaşmaktadır. Bu dünyanın ilahı yargılandığı zaman onunla birleşmiş olanlar aynı kaderi paylaşacaktır. O zaman bütün evren, "Ey ulusların kralı, senin yolların doğru ve adildir," diye ilan edecektir. Esinleme 15 2.3.